Gülün Adı, Umberto Eco, 41. Ayrım. Berenger'ın belli bir gizin açıklamasının bulunduğunu söylediği yer burası öyleyse dedim. Öyle gibi. Berenger, Finis Africa terimini kullanmıştı. Malachi'yi öylesine çileden çıkaran anlatım buydu. Finis, son oda olabilir. Meğer ki, bir ünlem çıktı ağzından. Clon McNeil'sun 7 kilisesi aşkına. Bir şeyin farkına varmadın mı? Neyin? Geri dönelim başladığımız S odasına. Super, Tronos, Viginti, Quatuar ayetinin yazılı olduğu birinci kör odaya döndük. 4 geçidi vardı bu odanın. Biri sekizgende bir penceresi olan Y odasına açılıyordu. Biri yapının dış yüzü boyunca Yispenye sırasını sürdüren P odasına açılıyordu. Kule yönündeki geçit az önce içinden geçip buraya geldiğimiz E odasına açılıyordu. Sonra bir kör duvar geliyordu. Son olarak da U baş harfinin bulunduğu ikinci bir kör odaya açılan geçit. S odası aynalı olan odaydı. Neyse ki hemen sağımdaki duvardaydı. Yoksa gene korkuya kapılırdım. Haritama dikkatle bakınca bu odanın özelliğinin ayrımına vardım. Öteki üç kulenin tüm öteki kör odaları gibi bu odanın da ortadaki yedigen odaya açılması gerekiyordu. Eğer açılmıyorsa yedigene giriş bitişikteki kör odadan U odasından olmalıydı. Ama bir geçitle iç sekizgene bakan bir penceresi olan bir T odasına açılan bir başka geçitte de S odasına bağlanan bu odanın öteki üç duvarı dolaplarla doluydu. Çevremize bakınca şimdi haritadan açıkça görülen durumu doğruladık. Mantıksal nedenlerle olduğu kadar tam bir simetri sağlama nedeniyle de bu kulede yedigen bir oda olmalıydı. Ama yoktu. Yok dedim. Olmaması olanaksız. Eğer olmasaydı öteki odalar daha büyük olurdu. Oysa bu odalar aşağı yukarı öteki uçlardaki odaların biçiminde. Yedigen oda var ama ulaşılamaz. Duvarlarla mı çevrili? Belki de. Ve işte Finis Africa, işte şimdi ölmüş olan o meraklıların çevresinde dolaştıkları yer. Duvarlarla çevrili. Ama bu bir geçit olmadığı anlamına gelmez. Tersine kesinlikle bir geçit var. Venantius bu geçidi bulmuştu ya da Adelmo'dan yerini öğrenmişti. O da Berenger'dan. Venantius'un notlarını bir kez daha okuyalım. Binişinin altından Venantius'un kağıdını çıkarıp yeniden okudu. Putun üstündeki kol dördün birincisinde ve yedincisinde çalışıyor. Çevresine bakındı. Elbette. İdolüm, aynadaki imge. Venantius bizim dilimizden çok Yunanca düşünüyordu. Bu dilde eidolon, ortak anlamına geldiği kadar imge anlamına da gelir. Ayna bizim çarpıtılmış imgemizi yansıtıyor. Dipnot. Latince put anlamına gelen idolüm sözcüğü, Yunanca hayal, hayalet, hortlak, imge anlamlarına gelen eidolon sözcüğünden gelir. Burada idolum sözcüğünün hortlak ya da imge anlamında kullanıldığı söyleniyor. Dün gece biz bile hortlak sandık onu. Peki ya supra speculum 4 ne olabilir? Yansıtan yüzey üzerinde bir şey mi? Öyleyse aynada yansıyan ve Venantius'un tanımına uyan bir şeyi görebilmek için belli bir açıda durmalıyız. Her yönü denedik ama sonuç alamadık. Bizim imgelerimizin ötesinde ayna, lambanın güçlükle aydınlattığı odanın geri kalan bölümünün çapraşık çizgilerini yansıtıyordu. Öyleyse diye düşünüyordu William, supra speculum sözcükleriyle aynanın arkasını anlatmış olabilir. Bu da bizi bitişik odaya geçmeye zorluyor. Çünkü bu aynanın bir kapı olduğuna hiç kuşku yok. Ayna ortalama bir adam boyundan daha yüksekti. Sağlam bir meşe çerçeveyle duvara asılmıştı. Ona her türlü dokunduk. Tırnaklarımızı çerçeveyle duvar arasına sıkıştırarak parmaklarımızla bastırmayı denedik. Ama ayna duvarın bir parçasıymış gibi sağlamdı. Taş gibiydi. Aynanın arkasına değilse süper speculum olabilir diye mırıldandı William. Kolunu kaldırıp ayak parmaklarının ucunda yükseldi, elini çerçevenin eksik kenarında gezdirdi. Tozdan başka bir şey bulamadı. Hem diye düşünüyordu William neşesiz, aynanın arkasında bir oda olsa bile aradığımız ve ötekilerin aradıkları kitap o odada değil artık. Çünkü önce Venantius, Sonra da Beringer Tanrı bilir nereye alıp götürdü onu. Ama belki Beringer onu buraya geri getirmiştir. Hayır, bu akşam biz kitaptaydık ve her şey onun kitabın çalınmasından bir süre sonra aynı gece hamamda öldüğünü gösteriyor. Yoksa ertesi gün onu gene görürdük. Neyse, şimdilik Finis Afrika'nın yerini sapladık. Kitaplığın haritasını geliştirmek için tüm gerekli öğelere de sahibiz. Kabul etmelisin ki labirentin gizemlerinin çoğu artık aydınlatıldı. Biri dışında tümü diyebilirim. Sanırım Venantius'un el yazmasını bir kez daha dikkatle okursam başka incelemelerden daha çok ayrıntı elde edebileceğim. Labirentin gizemini içeriden çok dışarıdan daha iyi çözdüğümüzü gördüm. Bu akşam çarpık imgelerimizin karşısında sorunun çözümüne varamayacağım. Hem ışık da gücünü yitiriyor. Gel, haritayı betimlememize yarayacak olan öteki belirtileri de işaretleyelim. Buluşlarımızı elimdeki haritaya kaydederek öteki odalardan geçtik. Yalnızca matematik ve astronomi yazılarına ayrılmış olanlara rastladık. Kimilerinde ise hiç tanımadığımız harflerle yazılmış, belki de Hindistan'dan gelme el yazmaları vardı. Iudaea, Aegyptus sözcüklerini oluşturan iç içe geçme iki sıra odada dolaştık. Özetle okuru çözdüğümüz şifrelerin ayrıntılarıyla yormamak için sonradan bunları haritada kesin olarak işaretleyince kitaplığın gerçekten de yer yörüngesine göre tasarlanıp düzenlendiğine inandığımızı söyleyeceğim. Kuzeyde Anglia ve Germany vardı. Batı duvarı boyunca Gallia ile birleşiyor, sonra batı uçta Hibernia'yı, güney duvarına doğru da klasik Latinlerin cenneti Roma'yı ve Hispania'yı oluşturuyordu. Sonra güneyde Leones, Aegyptus geliyor. Bunlar doğuya doğru Iudaea ve Fons Adea'yı oluşturuyorlardı. Doğuyla kuzey arasında duvar boyunca Akaya'ya, William'ın dediği gibi Yunanistan'ı belirtmek için iyi bir simge, gerçekten de bu dört odada yığınla putperest antik çağ şair ve filozofu vardı. Harflerin sıralanışı tuhaftı. Bazen tek bir yönde gidiyor, bazen geriye doğru, bazen de çember biçiminde, daha önce de söylediğim gibi sık sık bir harf iki ayrı sözcüğü oluşturmaya yarıyordu. Bu durumda odada bir konuya ayrılan bir dolap, bir de başka bir konuya ayrılan bir dolap bulunuyordu. Ama bu düzenlenişte olağanüstü bir kural aramanın anlamı olmadığı açıktı. Kütüphanecinin belli bir yapıtı bulmasını sağlayan anımsatıcı bir düzendi bu yalnızca. Bir kitabın dördüncü Akaya'da olduğunu söylemek, onun Akaya sözcüğünün başındaki A harfinin bulunduğu odadan başlayarak sayıldığında dördüncü odada olduğu anlamına geliyordu. Kitabı bulmak için kütüphanecinin izleyeceği yolu ister kavisli ister düz olsun ezbere bildiği anlaşılıyordu. Örneğin Akaya'ya dörtgen biçiminde yerleştirilmiş dört odadan oluşuyordu. Yani ilk A harfi aynı zamanda sonuncu A harfi oluyordu. Biz bile kısa zamanda öğrenmiştik bunu. Böylece kör duvarların düzenini hemen anladık. Örneğin doğudan gelindiğinde Akaya'nın odalarından hiçbiri ondan sonraki odaların hiçbirine açılmıyordu. Labirent o noktada son buluyordu. Yeniden Kuzey Kulesi'ne ulaşmak için öteki üç odadan geçmek gerekiyordu. Ama doğal olarak kütüphaneciler Fons'tan girince diyelim ki Anglia'ya gitmek için Aegyptus, Hispania, Gallia ve Germany'den geçmek gerektiğini iyi biliyorlardı. Kitaplıktaki verimli keşif gezimiz bunlar ve bunlara benzer başka güzel buluşlarla sona erdi. Ama oradan hoşnut, az sonra anlatacağım başka olaylara katılmak üzere, çıkmaya hazırlandığımızı söylemeden önce okurlarıma bir itirafta bulunmalıyım. Keşif gezimize başlangıçta bu gizemli yerin anahtarını bulmak için çıktığımızı, ama konu ve düzenlenişlerine göre işaretlediğimiz odalarda oyalanırken, tıpkı gizemli bir anakara ya da bir terra incognita keşfedermişçesine çeşitli dürde kitapları karıştırdığımızı söyledim. Genellikle bu keşif ikimizin görüş birliğiyle gerçekleşti. William'la ben aynı kitapları karıştırıyorduk. Ben en tuhaf olanları ona gösteriyordum. O da anlayamadığım birçok şeyi açıklıyordu bana. Ama bir an geldi ki Leones denen Güney Kulesi'ndeki odalarda dolaşırken üstadım tuhaf optik çizimleri olan Arapça yapıtlarla dolu bir odada durdu. O akşam bir değil, iki lambamız olduğu için ben de merakla bitişik odaya girdim. Kitaplığın yasalarını koyanların bilgi ve sağduyusuyla okunmak için kesinlikle hiç kimseye verilemeyecek kitapların bir duvar boyunca toplandığının ayrımına vardım. Çünkü bu kitaplar çeşitli biçimlerde bedensel ve ruhsal hastalıklara ilişkindi ve hemen hemen tümü de kâfir bilim adamlarınca yazılmışlardı. O sırada gözüm bir kitaba ilişti. Büyük değildi ama konudan çok uzak. Allah'tan, minyatürlerle süslenmişti. Çiçekler, asmalar, çift çift hayvanlar, bazı sağaltıcı otlar. Bolonyalı Maximus tarafından yazılmıştı. Tümü de aşk hastalığı ile ilgili birçok başka kitaptan alıntılar vardı içinde. Okurun anlayacağı gibi hastalıklı merakımın uyanması çok sürmedi. Kitabın başlığı bile sabahtan beri uyuşmuş olan zihnimi yeniden kızın imgesiyle tutuşturmaya yetti. Bütün gün kendi kendime bu düşüncelerin aklı başında dengeli bir çömeze yakışmadığını söyleyerek sabahki düşüncelerimi geri itmeye çalışmıştım. Öte yandan dünün olayları zihnimi oyalayacak ölçüde zengin ve yoğun olduğundan isteğim yatışmıştı. Öyle ki geçici bir tedirginlikten başka bir şey olmayan o duygudan artık kurtulduğuma bile inanıyordum. Oysa o kitabı görmek bile bana senden söz eder dedirttirmeye yetti ve sandığımdan çok daha fazla aşk hastası olduğumu gösterdi. Sonradan öğrendiğime göre hekimlikle ilgili kitapları okurken insan hep bu kitaplarda söze edilen acıları duyduğuna inandırırmış kendini. William'ın odaya girip böyle kendimi kaptırmış, ne okuduğumu sormasından korktuğum için kaçamak bir göz attığım o sayfaları okumak bile bu hastalığa yakalandığıma kesinlikle inandırdı beni. Hastalığın belirtileri öylesine iyi tanımlanmıştı ki, bir yandan hasta olduğumu görmek kaygılandırırken, bir yandan da durumun böyle canlı bir biçimde betimlendiğini görmek sevindiriyordu beni. Hasta olsam bile aynı hastalıktan birçok başka insan da acı çektiğine göre, hastalığımın, deyim yerindeyse, normal olduğuna kendimi inandırdım. Sözlerinden alıntılar verilen bu yazarlar sanki betimlemeleri için tam da beni örnek almış görünüyorlardı. İbni Hazm'ın sayfaları beni çok etkiledi. Aşkı, sağaltımı kendi içinde olan, baş kaldıran bir hastalık olarak niteliyordu. Çünkü bu hastalığa yakalanan insan sağaltılmayı dilemez. Aşk acısı çeken iyileşmek istemez. Tanrı bilir doğru. O sabah her gördüğüm şeyin beni niçin böylesine coşkulandırdığını, aşkın Ankiralı Basilio'nun da söylediği gibi insanın içine niçin gözlerinden girdiğini ve şaşmaz bir gösterge, böyle bir hastalığa yakalanan kimsenin niçin aşırı bir sevinç gösterdiğini, aynı zamanda niçin o sabah benim yaptığım gibi kendi kendine olmak istediğini ve yalnızlığı yeğ tuttuğunu, çevresindeki öteki olayların büyük bir tedirginlik ve insanın dilini bağlayan bir şaşkınlığa yol açtığını anladım. İştenlikte bir sevdanın sevdiğini görmesi engellendiği zaman sararıp solduğunu, sonunda yatağa düştüğünü, bazen hastalığın beyne egemen olduğunu, bu duruma gelen kimselerin aklını yitirip abuk sabuk şeyler söylediğini okuyunca korkuya kapıldım. Henüz o aşamaya gelmediğim açıktı. Çünkü kitaplığı keşfettiğimiz sırada zihnim oldukça uyanıktı. Ama hastalığın kötüye gittiği zaman ölüme yol açabileceğini kaygıyla okudum ve kendi kendime kızın bana verdiği sevincin, ruhun sağlığına gereken ilgiyi göstermeksizin, bedenin yüce bir biçimde kurban edilmesine değip değmeyeceğini sordum. Basilio'nun bir başka alıntısına daha rastladım. Buna göre, her kim ruhunu kusurlar ve bu düzensizliklerle karıştırırsa, yaşam için yararlı ve gerekli olan ne varsa bozulur. Berrak ve düzenli olan ruh, kösnül etin çamuruna bulaşır ve bedenin arılığı ve düzenliliği bulanır ve yaşamsal görevler için yararsız hale gelir. Doğrusu hiç düşmek istemediğim bir durum. Daha sonra Azize Hildegard'ın bazı sözlerinden o gün duyduğum ve kızın yokluğundan kaynaklanan tatlı acı duygusuna yorduğum hüznün, cennetteki o uyumlu ve kusursuz durumundan ayrılan bir insanın duyduğu duyguya tehlikeli bir biçimde benzediğini, bu nigra et amara, kara ve acı kara sevdanın yılan ıslığından ve şeytanın esirinden doğduğunu öğrendim. Bu görüşe onun gibi bilgili olan kâfirler de katılıyordu. Çünkü Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya Errazi'ye yorulan satırlar ilişti gözüme. Errazi, Liber Continens'te sevi hüznünü kurbanını tıpkı bir kurt gibi davranmaya iten kurt hastalığıyla bir tutuyordu. Tanımı boğazımı sıktı. Sevdalıların önce dış görünüşleri değişime uğruyordu. Görme yetileri azalıyor, gözleri çukurlaşıyor, gözyaşları tükeniyor, dilleri yavaş yavaş kuruyor ve üstündeki kabarcıklar beliriyor, tüm gövdeleri kurumuş, sürekli susuzluk çekiyorlardı. O zaman bütün günlerini yüzü koyun yatarak geçiriyorlar, yüzlerinde ve kaval kemiklerinde köpek ısırığına benzer izler beliriyor, sonunda geceleri tıpkı kurtlar gibi mezarlıklarda dolaşıyorlardı. Son olarak Büyük İbn-i Sina'nın alıntılarını okuyunca durumumun ciddiliğinden kuşkum kalmadı. İbn-i Sina aşkı, insanın karşı cinsten birinin yüz çizgilerini, el kol devinimlerini ve davranışlarını durup durup düşünmekten doğan sürekli bir hüzün düşüncesi olarak tanımlıyordu. İbn-i Sina durumumu ne canlı bir gerçeklikle betimlemişti. Bir hastalık olarak doğmuyordu ama doyurulmazsa bir saplantıya dönüşüyordu. Peki öyleyse ben niçin bir saplantıya kapılmıştım? Ben ki Tanrı bağışlasın doyuma ulaşmıştım. Yoksa dün gece olan şey aşkın doyumu değil miydi? Öyleyse bu hastalık nasıl doyuruluyordu? Sonunda göz kapakları durmadan seyirir, soluk düzensizleşir, hasta bir güler bir ağlar, nabız hızlanırdı. Benim nabzım da hızlı atıyordu ve bu satırları okurken soluğum tutuluyordu. İbn-i Sina bir insanın sevdalı olup olmadığını anlamak için daha önce Galen'in önerdiği şaşmaz bir yöntem salık veriyordu. Hasan'ın bileğini tutun ve karşı cinsten birçok at sayın. Sonunda hangi adın nabzı hızlandırdığını bulursunuz. Üstadımın ansızın içeriye girip kolumu yakalamasından, damarlarımın atışından gizimi anlamasından korkuyordum. Bundan çok büyük bir utanç duydum. Ne yazık ki İbn-i Sina, İlaç olarak iki sevgiliyi evlilik bağıyla birleştirmeyi öneriyordu. O zaman hastalık geçiyordu. Hiç kuşku yok. Zeki de olsa bir kafirdi o. Çünkü hiçbir zaman iyileşmemeye yazgılı, daha doğrusu kendi seçimiyle ya da yakınlarının akıllıca seçimleriyle kendini hiçbir zaman hastalanmamaya yazgılı kılan bir Benedikten çömezinin durumunu hesaba katmıyordu. Neyse ki İbn-i Sina, Clancy tarikatını düşünmese de birleştirilmeleri olanaksız sevdalıları düşünüyor, köklü bir sağaltma yöntemi olarak sıcak banyoları öğütlüyordu. Beringer, ölmüş Adelmo için duyduğu sevda hastalığından kurtulmak mı istemişti? Ama insan kendi cinsinden birine tutulabilir miydi? Bu yalnızca hayvanca bir kösnü müydü yoksa? Belki de dün gece benim duyduğum kösnü hayvanca değildi. Hayır, elbette değildi, diyordum kendi kendime. Çok tatlı bir duyguydu. Sonra hemen ardından yanılıyorsun Atso. Şeytanın yanıltmasıydı o. Çok hayvancaydı. Hayvan gibi davranmak günahını işledin. Şimdi bunun farkında değilmiş gibi davranmakla daha çok günah işliyorsun. Ama sonra gene İbn-i Sina'ya göre başka yollar olduğunu da okudum. Örneğin vakitlerini sevilen adını karalamakla geçiren yaşlı ve uzman kadınların yardımına başvurmak. Öyle görünüyor ki bu konuda yaşlı kadınlar erkeklerden daha uzman. Belki de çözüm buydu. Ama manastırda yaşlı kadın bulamazdım ki. Genç de yoktu ya zaten. Böylece bir rahipten, onu bana kötülemesini istemekten başka çare yoktu. Ama kimden? Hem sonra bir rahip dedikoducu bir koca karı kadar kadınları tanıyabilir miydi? Arabın önerdiği son çözüm, utanç verici bir doğru yola getirme yöntemiydi. Çünkü mutsuz sevdalıyı birçok köle kızla birleştirmeyi öneriyordu. Bir çömez için hiç de uygun olmayan bir çare. Peki diye sordum kendi kendime sonunda. Genç bir rahip sevdadan nasıl kurtulabilir? Gerçekten de onun için hiç kurtuluş yok mudur? Yoksa Severinus'a ve onun sağaltıcı otlarına mı başvurmalıydım? Villanovalı Arnolda'dan bir bölüm buldum sonunda. William'ın büyük bir saygıyla söz ettiğini işittiğim bir yazardı bu. Sevda hastalığının insan organizması kendini aşırı nem ve sıcaklık içinde bulduğu zaman aşırı miktarda sıvı ve havadan doğduğunu öne sürüyordu. Çünkü aşırı derecede çoğalan kan aşırı miktarda tohum üretilmesine, bir cinsel seviye yol açıyor, kadında ve erkekte yoğun bir birleşme isteği yaratıyordu. Beynin orta karıncığının arkasında yer alan bir değerlendirme özelliği vardır. Bu da nesi diye sordum kendi kendime. Bunun amacı nesnelerin içindeki duyularla algılanamayan yönelimleri algılamaktır. Duyularla algılanan nesneye yönelik istek gereğinden güçlü olursa bu değerlendirme yetisi allak bullak olur ve yalnızca sevilen insanın imgesiyle beslenir. O zaman tüm ruhu ve bedeni bir ateş kaplar. İnsan bir hüzünlenir, bir neşelenir. Çünkü umutsuzluk anlarında bedenin en derin yerlerine inen ve deriyi donduran ısı, sevinç anlarında yüzeye çıkar, yüzü yalazlandırır. Arnaldo'nun önerdiği sağaltma yöntemi, sevilen nesneye kavuşma inancının ve umudunun yitirilmesine çalışmaktan, böylece düşüncenin ondan uzaklaşmasını sağlamaktan ibaretti. Öyleyse ben iyileştim ya da iyileşme yolundayım dedim kendi kendime. Çünkü düşüncelerimin nesnesini yeniden görme, görsem bile ona kavuşma, kavuşsam da ona yeniden sahip olma, ona yeniden sahip olsam bile rahiplik durumum ve ailemin durumunun bana yüklediği görevlerden ötürü onu yanımda tutma umudum çok azdı. Hatta hiç yoktu. Kurtuldum dedim kendi kendime ve kitabı kapattım. Kendime çeki düzen verdim. Tam o sırada William içeri giriyordu. Gizi, daha önce anlattığım gibi, çözülmüş olan labirente doğru gezimizi sürdürdük ve o an için saplantımı unuttum. Görüleceği gibi, kısa bir süre sonra bu saplantıya yeniden yakalanacaktım. Ama ne yazık ki çok daha değişik koşullar altında. 41. ayrımın sonu, sayfa 460, devamı 42. ayrımda.